Ayrım 15.
Böylece beyaz diş onu güzel simite yeğe tuttu ve bir efendiye gerek duyduğu için Widen Scott'ın yanında kaldı. Bağlılığını kanıtlamak için efendisinin malını koruyordu. Kızak köpekleri mışıl mışıl uyurken o kulübenin çevresinde dolanıp duruyordu. Gece gelen her ziyareti Widen Scott imdadına yetişinceye dek kendini sopasıyla korumak zorunda kalıyordu. Beyaz diş hal ve tavırlarına bakılarak hırsızlarla namuslu insanları ayırt etmeyi çabucak öğrendi. Gelenlerin yürüyüşlerine bakıyor, sert adımlarla doğruca kapıya yönelenlere hiç ilişmiyor ama yine de kapı açılıp da efendisi adamı içeri alıncaya dek ziyaretçiyi gözden kaçırmıyordu. Oysa çevresini kollaya kollaya, dolan başlı yollar izleyerek sinsi sinsi yaklaşan birini gördü mü hiç düşünmeden saldırıya geçiyordu. Widen Scott insanların beyaz dişi çektirdiği çilelerin izlerini silip atmayı boynunun borcu bilmişti. Vicdani bir görev sayıyordu bunu. Beyaz dişe tatlılıkla davranıyor, bu dövüşken kurta büyük bir sevgi gösteriyor, onu her gün uzun uzadıya sevip okşuyordu. Beyaz diş önceleri bu okşamalara karşı kuşkucu, hatta düşmanca bir tavır takındı. Ama sonraları okşanmaktan hoşlanmaya başladı. Yalnız hırlamaktan kendini alamıyordu bir türlü. Bütün okşama süresince habire hırlayıp duruyordu. Gel gelelim hırıltılarında yepyeni bir hava okunuyordu. Ama bir yabancı, hırıltıya yerleşen bu yeni havayı fark edemez, onu korkunç bir vahşet, sinir bozucu, insanın kanını dondurucu bir ses olarak kabul ederdi. Oysa beyaz diş küçük bir yavruyken mağarada çıkardığı ilk hırıltıdan bu yana öyle çok hırlamış, yıllarca boğazından öyle sert ve öfkeli sesler koparmıştı ki artık gırtlağa nasır bağlamıştı. En tatlı duygularını dile getirmek için bile olsa hırıltısındaki sertliği bir türlü yumuşatamıyordu. Ne var ki Widen Scott'ın kulağı oldukça duyarlıydı. İçindeki tüm vahşete karşın beyaz dişin hırıltısındaki o mırıltıyı, o yeni havayı herkesten daha iyi anlıyordu. Beyaz dişteki hoşlanma duygusu günden güne sevgiye dönüşüyordu. Sevginin ne demek olduğunu bilmemesine karşın bu değişikliği kendisi de fark ediyordu. İçinde doldurulması gereken bir boşluk oluşmuştu sanki ve bu boşluk giderilmek istenen bir açlık, acı bir özlem gibi duyuyordu varlığını. Yeni tanrısının yokluğunda acı ve huzursuzluktan kıvranıyor ancak efendisinin dokunmasıyla rahata kavuşabiliyordu. İşte o zaman sevgisi alabildiğine coşkun bir sevince, sonsuz bir mutluluğa dönüşüyordu. Ama tanrısından uzak düşer düşmez o acı huzursuzluk yeniden baş gösteriyor, içini kemiren o boşluğa yeniden yuvarlanıyordu. Beyaz diş gerçek benliğine kavuşmak üzereydi. Yılların görmüş geçirmişliğine ve döküldüğü kalıbın katılığına karşın huyu suyu gittikçe değişiyordu. Garip, alışılmadık duygular uçveriyordu içinde. Davranışlarına yön veren kurallar yerle bir oluyordu birer birer. Eskiden rahatına çok düşkündü. Rahatını bozacak şeylerden bucak bucak kaçardı. Tatlı canını sıkacak bir olayla karşılaşmamak için ayağını denk alırdı hep. Oysa şimdi rahatının kaçmasını hiçe sayan bambaşka duygular filizlenmişti içinde. Tanrısı için katlanıyordu bunlara. Orada burada dolaşıp karnını doyuracak iyi bir yiyecek bulacağı ya da rahat bir köşede yan gelip yatacağı yerde sabahın köründe ayağa fırlıyor, kulübenin basamaklarında Tanrısının gelişini bekliyor, bütün bunlara seve seve katlanıyordu. Akşamları Tanrısı eve döneceği sırada elinin dostça okşayışını duyabilmek, sevgiyle selamlanabilmek için kan uykusundan uyanıyordu. Tanrısıyla birlikte kente inebilmek, onun tarafından okşanabilmek uğruna yiyeceği eti bile yüzüstü bırakıp gidebilirdi. Sonunda hoşlanmanın yerini sevgi almıştı. Ruhunun derinliklerine inerek hoşlanma duygusunun asla gideremediği noktalarda araştıran bir iskandil gibiydi sevgi. İşte bu sevgi iskandili sayesindedir ki bu derinliklerden yeni bir şey, karşılıklı sevgi doğuyordu. Beyaz diş o güne dek kendisine verileni şimdi geri veriyordu. En sonunda sevecen, sıcak, pırıl pırıl bir tanrıya kavuşmuştu. Ve tanrının sevgisi ışığında beyaz dişin karakteri güneş altında açan bir çiçek gibi gelişiyordu. Ne var ki beyaz dişin sevgisinde yaltakçı ve bıktırıcı bir özellik yoktu. Bu duygusunu gösterişli bir biçimde dile getiremeyecek kadar olgun ve ağırbaşlıydı. Duygusal gösterilere pek yüz vermiyor, her zamanki gibi kendi kendisiyle haşır neşir olmasını biliyordu. Eskisi gibi asık suratlı ve yalnızdı. Yine kendi kabuğuna çekilmişti. Ömründe hiç havlamadığı için tanrısını havlayarak selamlamıyordu. Sırnaşmaya, yaltaklanmaya kalkışmıyor, budalaca sevgi gösterilerinden kaçınıyordu. Efendisini karşılamak için koşmuyordu bile. Her zamanki yerinden hiç ayrılmaz, öylece uzakta beklerdi. Dilsiz ve sessiz bir tapınmaya benziyordu sevgisi. Duygularını tanrısının her hareketini izleyen bakışlarıyla belirtirdi. Eğer tanrısı ona bakıp da bir şeyler söyleyecek olursa, sanki sevgisini dile getirmek istiyormuş da beceremiyormuş gibilerden bir sıkılganlıkla kıvranıp duruyordu. Yeni yaşamının gereklerine ayak uydurmayı öğrenmişti artık. Efendisinin köpeklerine ilişmemesi gerektiğini biliyordu şimdi. Bununla birlikte üstünlüğünü öbür köpeklere zorbaca kabul ettirerek zaman zaman vahşi yaratılışını göstermekten de geri kalmadı. Bir iki dayaktan sonra köpekler yola gelmişti. Artık beyaz diş geçerken yolu üzerinden çekiliyor, aralarında dolaşırken kafa tutmaya, peşine takılmaya kalkmıyor, üstünlüğüne boyun eğiyorlardı. Gel zaman git zaman Metin de efendisine ait olduğunu öğrendi ve ona daha iyi davranır oldu. Efendisi onu ancak arada sırada doyururdu. Ona yemek vermek Metin işiydi. Ne var ki beyaz diş yediği yemeğin sahibi sayesinde verildiğini, Metin bir emir kulu olduğunu anlıyordu. Bir gün Met onu da öbür köpeklerle birlikte kızağa koşmak isteyince baş kaldırdı. Bunun üzerine Widin Scott onu kendi eliyle kızağa koştu. İşte o zaman öbür köpeklerle birlikte kızak çekme işinin Met'in başının altından çıkmadığını, bunun efendisinin isteği olduğunu anladı. Kolonday kızakları Mackenzie'dekilerden farklıydı. Ayaklı olan bu kızaklara köpekler de daha değişik bir biçimde koşuluyordu. Yelpaze biçiminde değildi bu koşumlar. Köpekler birbiri ardından tek sıra halinde gidiyor ve çift kayışla çekiliyordu. Burada önce olan köpek gerçekten önder durumundaydı ve akıllı olduğu kadar da güçlü olmak zorundaydı. Sürünün ona boyun eğmesi ve korkması gerekiyordu. Sürüdeki diğer köpekler arasında böyle bir yeri de alsa alsa beyaz diş alırdı. Başlangıçta Metin pek aklı yatmamıştı buna. Kendisini uğraştırdığı için kızıp köpürmüştü beyaz dişe. Ama zamanla beyaz dişin daha alt düzeyde bir görevle yetinemeyeceğini o da anlamıştı. Beyaz diş kendiliğinden bu yeri kapmış ve Met de oldu bittinin sonuçlarını gördükten sonra verdiği kararın nedenli yerinde olduğunu anlamıştı. Artık gün boyunca kızak çektiği halde geceleri efendisinin malına bekçilik etmekten geri durmuyordu. Her zaman görevi başında, her zaman tetikte ve sadık olan beyaz diş tüm öbür köpeklere oranla en çok işe yarayan hayvan oldu. Bir gün Met dedi ki, "Eğer düşüncemi belirtmeme izin verirseniz bu köpeği böylesine ucuza kapatmakla akıllılık ettiğinizi söylemek isterim." Üstüne üstlük Güzel Simit'in suratına bir de yumruk patlattıktan sonra "Bu sözüm için kusura bakmayın ama onu düpedüz kazıkladınız desem yalan olmaz." Widin Scott o günü anımsayınca gözlerinden şimşekler çakarak "Canavar herif" diye homurdandı. İlkbaharın sonlarına doğru beyaz dişi üzüntüye boğan bir olay oldu. Efendisi durup dururken ortadan yok oluvermişti. Gerçi daha önceden efendisinin kayıplara karışacağını belirten bir takım olaylar olmuştu. Beyaz diş bunu anlayamıyordu. Bir çantanın hazırlanmasının ne demek olduğunu bilmiyordu. Ta neden sonra efendisi yitip gitmezden önce böyle bir çantanın hazırlandığını anımsadı. Ama o zaman buna bir anlam verememişti işte. O gece efendisinin dönüşünü boşu boşuna bekledi durdu. Gece yarısı çıkan ayaz onu kulübenin arkasındaki korunaklı bir yere sığınmak zorunda bıraktı. Buradaki kuytuda yarı uyanık yarı uyur bir durumda yattı. O her zamanki tanıdık ayak seslerini işitmek için kulakları kirişte öylece bekledi durdu. Saat 2'ye gelince merak ve kaygı ile yeniden kulübenin önüne geldi. Eşeği kıvrılıp buz gibi soğa bana mısın demeden beklemeye başladı. Ne var ki efendisi yine gelmedi. Sabahleyin kapı açıldı ve Met dışarı çıktı. Beyaz diş soran gözlerle adama baktı. Ama anlaşılabilecekleri ortak bir dil olmadığı için soru dolu bakışları yanıtsız kaldı. Günler günleri kovalıyor ama efendisi bir türlü geri dönmüyordu. O zamana dek ömründe hastalık nedir bilmeyen beyaz diş hasta düştü. Öylesine bitkin düşmüştü ki sonunun kötüye varacağını anlayan Met hayvanı kulübeye almak zorunda kaldı. Sonra durumu patronuna bildirmek gereğini duydu. Birkaç gün sonra Cecil Town'dan Widen Scott'ın aldığı mektupta şu satırlar yer alıyordu. Hayvan çalışmaz oldu. Yemekten içmekten kesildi. Yaşama gücü mü tükendi? Bütün köpeklerin maskarası oldu. Herhalde aklı fikri sizde. Ben de bunu ona nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Korkarım ölecek. Gerçekten de Met'in yazdığı gibi beyaz diş ağzına yemek sürmez olmuştu. Adam akıllı bitkin düşüp zayıflamıştı. Öbür köpeklerin kendisine sataşmalarına bile göz yumuyordu artık. Kulübede sobanın yanı başına kıvrılıyor, yiyeceklere burun kıvırıyor, ne Met'le ne de çevresinde olup bitenlerle ilgilenmiyordu. Met ister tatlı tatlı konuşsun, ister öfkeyle sövüp saysın vız geliyordu beyaz dişe. Böyle zamanlarda cansız gözlerini çevirip ona donuk donuk şöyle bir baktıktan sonra başını yine ön ayakları üzerine düşürmekle yetiniyordu. Bir gece Met dudaklarını kıpırdatarak mırıltıyla kendi kendine kitap okurken beyaz dişin yavaşça mızıldandığını duyarak dikkatle baktı. Hayvan yerinden doğrulmuş kapıya doğru kulak kabartmıştı. Çok geçmeden Met de ayak sesleri işitti. Derken kapı açıldı ve içeri Widen Scott girdi. Met'le ev sıkıştıktan sonra Scott odaya bir göz gezdirdi ve "Kurt nerede?" diye sordu. Sonra onu gördü. Beyaz diş sobanın yanında yattığı yerden kalmış, öylece bekliyordu. Öbür köpekler gibi koşmaya kalkmıyor, olduğu yerde bekleyerek efendisine bakıyordu. Met "Vay canına!" diye bağırdı. "Şuna da bak hele, kuyruğunu nasıl da sallıyor kerata." Widen Scott ona doğru bir iki adım ilerledi. Seslenip hayvanın yanına çağırdı. Beyaz diş çok çabuk olmasa bile koşar adım ilerledi. Davranışları sıkılganca ve beceriksizceydi. Gözlerinde garip mi garip bir hava belirmişti. İçinde beliren sıcak duyguların parıltıları gözlerine yansır gibiydi. Matt, siz burada yokken bana bir kez olsun böyle bakmadı dedi. Ama Whedon Scott öylesine kendinden geçmişti ki bu sözleri işitmemişti bile. Çömeldiği yerde beyaz dişle yüz yüze duruyor, hayvanın kulak diplerini kaşıyor, boynunu ve omuzlarını okşuyor, sırtına küçük küçük piskeler vuruyordu. Beyaz dişle sevinç ve mutlulukla hırıldayarak karşılık veriyordu. Ne var ki hepsi bu kadar değildi. Kabına sığmaz olan o büyük sevinç ve sevgiyi dışa vurmamak için kendini zorlamasına karşın bunu belirtecek yepyeni bir anlatım biçimi buldu. Birdenbire başını öne uzattı ve efendisinin kolunun altına iyice soktu. Bu durumda yalnızca kulakları görülebiliyordu. İşte o zaman iki adam bakıştılar. Scott'ın gözleri dolu dolu olmuştu. Matt afallamış bir havayla aşk olsun doğrusu dedi hayran hayran. Sonra şaşkınlığından bir parça kurtulur gibi olunca ekledi. Bu kurt aslında bir köpek dememiş miydim ben size? Sevgili efendisine kavuştuğu andan başlayarak beyaz diş kısa zamanda iyileşti. Kulübede iki gece ve bir gün daha kaldı. Sonra dışarı çıktı. Kızak köpekleri onun nedenli gözü pek bir hayvan olduğunu unutmuşlardı. Son günlerdeki zayıflığı ve hastalığı yüzünden onu hala kolay yutulur bir lokma sanıyorlardı. İşte bu nedenle kulübeden dışarı çıktığını görür görmez hep birlikte üzerine saldırdılar. Bu sırada kapıda durup olan biteni neşeyle izleyen Matt, "Şimdi kopacak dananın kuyruğu," diye mırıldandı. "Göster kendini kurt, hadi anlasınlar bakalım dünyanın kaç bucak olduğunu." Ama beyaz diş için böylesi bir kışkırtma gereksizdi. Efendisinin dönüşü gücüne güç katmış, yaşama sıkı sıkıya sarılmasına yetmişti. Yine ele avuca sığmaz, gözü kara bir hayvan olup çıkmıştı. İçinde kabaran duygularını anlatmanın tek yol olarak gördüğü için dövüşmek isteğiyle yanıp tutuşuyordu. Bu kavganın ancak biricik kaçınılmaz sonucu olabilirdi. Ve nitekim öyle de oldu. Köpek sürüsü ağır bir yenilgiye uğradı ve çil yavrusu gibi dağıldı. Ancak ortalık karardıktan sonra birer birer geri geldiler. Süt dökmüş kediye dönmüşlerdi şimdi. Beyaz dişin karşısında boyun eğerek ondan aman dilediler. Beyaz diş kafasını efendisinin koltuk altına sokmayı öğrendikten sonra sık sık yapmaya başladı bunu. Böyle yapmakla efendisine verebileceğinin en çoğunu verdiğine inanıyordu. Oldu olası üzerine en çok titrediği, kıskançlıkla esirgediği yeriydi başı. Başına dokunulmasına hiçbir zaman göz yummamıştı. Başına dokunulduğu zaman çılgınca karşı koymasının nedeni içindeki vahşet, kapana kısılmak ve zarar görmek korkusuydu. İçgüdüsü başına dokunulmasına göz yummamasını fısıldıyordu ona. Oysa şimdi kafasını efendisinin koltuk altına sokmakla çaresizliği ve güçsüzlüğü bile bile kabullenmiş oluyordu. Böyle yapmakla efendisine ne denli güvendiğini, kendini ona tam anlamıyla teslim ettiğini gösteriyor, böylece ona kendimi senin ellerine bıraktım, etim de kemiğim de senin demek istiyordu. Scott'ın geri dönüşünün üzerinden kısa bir süre geçmişti. Bir akşam Matt'le birlikte iskambil oynuyordu. Matt bir ara elini saydığı bir sırada iki adam acı bir çığlık arkasından öfkeyle bir hırıltı işiterek irkildiler. Bir an bakıştılar ve sonra ayağa fırladılar. Matt galiba kurt birisini enseledi dedi. Tam bu sırada dehşet dolu keskin bir çığlık daha kopunca yel yelperek koştular. Scott dışarı fırlarken lambayı getir diye bağırdı. Matt de elinde lambayla onun ardı sıra koştu. Karların üzerine sırt üstü yatmış bir adam gördüler. Adam beyaz dişin dişlerinden sakınmak için suratını ve gırtlağını kollarıyla kapatmaya çalışıyordu. Gerçekten de böyle yapmak zorundaydı. Çünkü beyaz diş öfke içinde sürekli olarak adamın boğazındaki can alıcı noktayı kapmaya çalışıyordu. Adam kan revan içinde kalmıştı. Kolları yara bere içindeydi. Ceketinin kolu mavi gömleği, çamaşırları lime lime olmuştu. İki adam aynı anda görmüşlerdi bütün bunları. Whedon Scott beyaz dişi gırtlağından tutup hemen geri çekti. Beyaz diş hırlayıp ayak diledi ama sırmaya kalkmadı. Efendisinin sertçe azarlaması üzerine hemen yatıştı. Matt adamı yerden kaldırdı. Adam doğrulup da kollarını aşağı indirdiği zaman güzel Smith'in ecüş bücüş suratı ortaya çıktı. Matt onun kim olduğunu anlar anlamaz sanki ateşe değdirmişçesine elini hemen geri çekti. Lambanın ışığından gözleri kamaşan güzel Smith gözlerini kırpıştıra kırpıştıra çevresine baktı. Gözleri beyaz dişe ilişince suratı korkuyla allak bullak oldu. Bu sırada Matt karların üzerinde bir şeylerin durduğunu gördü. Lambayı oraya tutarak bunların ne olduğunu anlamak için ayağıyla yokladı. Çelik bir zincirle kalın bir sopaydı bunlar. Whedon Scott bunları görünce kafasını salladı. Hiç sesini çıkartmadı. Matt elini güzel Smith'in omzuna koydu. Geri çevirip iteledi. Bunun ne anlama geldiğini anlayan güzel Smith hemen tabanları yağladı. Bu sırada efendisi beyaz dişi okşuyor, tatlı tatlı konuşuyordu. Demek seni çalmaya kalkıştı ha? Ve sen de buna göz yummadın öyle mi? Baltayı nasıl da taşa vurdu kerata değil mi? Matt kıkır kıkır güldü. Herifçioğlu neye uğradığını anlayamamıştır. Beyaz diş hala kabına sığmaz durumdaydı. Tüylerini kabartmış hırlayıp duruyordu. Havaya dikilen tüylerini yavaş yavaş yatırdı. Hırıltısındaki o dokunaklı sevgi havası derinden derinden yeniden belirdi. Uzun yolculuk. Ortalıkta bir tehlike havası esiyordu. Beyaz diş eli kulağında olan bu felaketi daha ortada fol yok yumurta yokken seziyordu. Bu ön sezinin hangi yollardan olduğunu bilmiyordu. Ama bulanık bir biçimde de olsa bir değişikliğin patlak vereceği içine doğmuştu. Gerçi nasıl ve niçin olduğunu bilmiyordu ama beklediği olayın tanrılarca düzenleneceğini kestirebiliyordu. Kulübenin eşiğinde duran beyaz diş içeri girmemesine karşın tanrıların niyetlerini anlıyor, kafalarından neler geçtiğini biliyordu. Bir akşam yemek yerlerken köpek sürücüsü birdenbire "Dinleyin!" diye atıldı. Bidin Scott kulak verdi. Kapıdan belli belirsiz bir mızıltı hıçkırığa benzeyen bir takım iniltiler geliyordu. Derken uzun bir koklama sesi işitildi. Beyaz diş efendisinin hala içeride olduğuna, gizlice kaçıp gitmediğine kendi kendisini inandırmak istiyordu sanki. Kızak sürücüsü "Hayvan pirelendi galiba" dedi. Bidin Scott ona yalvarırcasına bir göz attıktan sonra sözde ilgisiz bir tavırla sordu. "Kaliforniya'da bu kurtla ne yaparım ki ben?" "Matt, benim kafama da aynı soru takılıyor." dedi. "Bu kurtla Kaliforniya'da ne yaparsınız ki siz?" Ama Widen Scott'ın kaygılarını giderecek cinsten değildi bu yanıt. Matt'in bu konu karşısındaki tavrını biraz vurdum duymaz diye buluyordu. Scott konuşmasını sürdürdü. "Oranın köpekleri beyaz dişe satışacak, tutup gövde gösterisi yapacaklar, beyaz diş de hepsinin canını okuyacak elbet. İşte o zaman para cezası ödeyerek ya ben iflas ederim ya da belediye hayvanı tutar ve elektrikle öldürür." "Matt, orası öyle," dedi. "Ah, o ne canavardır o, bilmez miyim hiç?" Bidin Scott adamı kuşkuyla süzdü. Sonra kesin bir havayla, "Yo, öyle şeyler yapmaz o," dedi. Matt, "alın benden de o kadar," diye onayladı. "Öyle şeyler yapmayacak. Çünkü oraya götürecek olursanız ona bakması için başına bir bekçi koymanız gerekecek." Scott'ın aklı yatmıştı artık. İçinin rahatladığını belirtir bir tavırla başını salladı. Konuşmanın kesildiği bu sessizlik anında kapıdan duyulur duymaz bir mızıltı ve hemen ardından da uzun bir koklama sesi geldi. Matt yeniden söze girdi. "Ama ne yalan söyleyeyim, hayvanın aklı fikri hep sizde." Scott birden parladı. "Hay Allah'ın cezası, kes artık. Ben ne yapacağımı bilmiyor muyum sanki?" "Ben de sizinle aynı görüşteyim yalnız." Scott adamı paylarcasına yalnız diye sordu. "Yalnız." Köpek sürücüsü uysal bir havayla söze başlamış diye birdenbire çileden çıkarak sesini yükseltti. "Kuzum, siz de hemen heyheylenmeyin öyle. Hani gören de ne yapacağınızı bilmiyorsunuz sanacak." Bidin Scott bir an düşündü taşındı. Sonra daha sakin bir ses tonuyla "Haklısın Matt," diye yanıtladı. "Doğrusunu istersen ne yapacağımı bilmiyorum. Canımı sıkan da bu ya zaten." Yine suskunlaşmıştı. Ama bir an sonra "İyi ama onu yanımda götürürsem bile bile satın almış olacağım belayı başıma," dedi. "Matt, ben de aynı kanıdayım," dedi. Ama patronla onun da bu yanıtından hoşnut olmamıştı. Kızak sürücüsü sanki havadan sudan söz ediyormuşçasına ilgisiz bir havayla "İyi ama sizin buradan gideceğinizi nasıl oldu da anladı," dedi. "Gel de çık işin içinden çıkabilirsen." Scott başını üzüntüyle sallayarak "İşte ben de bir türlü akıl sır erdiremiyorum buna ya," dedi. Ve sonunda bir gün beyaz diş kulübenin açık duran kapısından beklediği felaketin belirtisi olan bavulu gördü. Sevgili efendisi eşyalarını bavula yerleştiriyordu. Üstelik bir sürü gidip gelen oluyordu. Kulübenin o alışılmış sakin havasının yerinde yerler esiyordu şimdi. Artık bir hayhuydur, garip bir kargaşalıktır gırla gidiyordu. İşte bütün bunlar beklediği felaketin kesin kanıtlarıydı. Beyaz diş o ana dek yalnızca ön seziyle kestirebildiği şeyi şimdi gözüyle görüyor, daha iyi kavruyordu. Sevgili efendisi kaçmaya hazırlanıyordu. Geçen gidişinde kendisini götürmemişti. Öyleyse hiç kuşkusuz şimdi de götürmeyecekti. O gece tam bir kurt gibi uzun uzun uludu. Tıpkı yavruyken ormandan kaçıp kampa döndüğü ve gri kunduzun çadırının olduğu yerde çerden çöpten başka bir şey bulamadığı zamanki gibi şimdi de burnunu yıldızlara doğru kaldırmış, içini onlara döküyordu. Kulübedekiler yatalı pek fazla olmamıştı. Matt yattığı yerden kendi kendine "Yine yemedi yemeğini kerata," diye söylendi. Bidin Scott'ın yattığı yerden bir homurtu geldi, battaniyeler kımıldadı. Matt, "Geçen gidişinizde üzüntüsünden az kalsın cavlığa çekiyordu," dedi. "Ama bu sefer kalıbımı basarım ki kuyruğu tütetirecektir." Öbür yandaki battaniyeler öfkeyle savruldu. Scott doğrulup bağırmaya başladı. "Kapa şu gaganı artık be. Koca karılar gibi dırdırdır. Amma çenesi düşüksün." Kızak sürücüsü "Yerden göğe kadar haklısın," dedi. Bu sırada Matt kıs kıs gülüyor muydu, gülmüyor muydu, Widen Scott'ın bundan pek emin değildi. Ertesi gün beyaz dişin korkusu ve huzursuzluğu doruğuna ulaştı. Efendisi dışarı çıktı mı, o da hemen ardına takılıyor, yanından hiç ayrılmıyor, kulübeye girdiği zaman da kapının eşiğinde onu bekliyordu. Açık duran kapıdan yerdeki öteberileri görebiliyordu. Bavulun yanına iki büyük çanta ve bir sandık konulmuştu. Matt patronunun battaniyelerini muşambaya sararak denk yapıyordu. Beyaz diş bunları görünce inlemeye, mızıl mızıl mızıldanmaya başladı. Derken iki kızılderili geldi ve bavulları yüklediler. Adamlar elinde denk ve çantayla yokuşu inen Matt'in ardına takıldılar. Beyaz diş adamlara büyük bir dikkatle bakıyordu. Ama arkalarından gitmeye kalkmadı. Efendisi hala dışarı çıkmamıştı çünkü. Bir süre sonra Matt geri geldi. Sonunda efendisi kapıya çıktı ve beyaz dişi çağırdı. Hayvanın kulaklarını kaşıyıp sırtına hafif fiskeler vurarak okşayıcı bir sesle konuşuyordu. Zavallı oğlum benim. Uzun bir yolculuğa çıkıyorum. Ne yazık ki seni götürmem olanaksız. Hadi bakayım hırla da vedalaşalım seninle. Ne var ki beyaz diş hırlamaya hiç de gönüllü görünmüyordu. Hülyalı ve soru dolu gözlerle şöyle bir baktıktan sonra başını efendisinin koltuk altına soktu. Bu sırada Matt işte düdük çalıyor diye seslendi. Yukon'dan doğru bir vapur düdüğünün keskin çığlığı yükselmişti. Matt elimizi çabuk tutmalıyız dedi. Ön kapıyı kapatmayı sakın unutayım demeyin değil mi? Ben arka kapıdan çıkarım. Hadi bir an önce işe koyulun. Her iki kapı aynı anda kapandı. Whedon Scott Matt'in arkadan dolanıp ön kapıya gelmesini bekledi. İçeriden ağlamaklı iniltiler, iç çekmeler, koklama sesleri geliyordu. Yavaştan aşağı inerken Scott tembihte bulundu. Ona iyi bak Emmet. Bana mektup yazdığında hayvanın durumunu bildirmeyi unutma sakın. Kızak sürücüsü siz hiç merak etmeyin dedi. Ama siz şuna bir kulak verin hele. İkisi de durup kulak kabarttı. Beyaz diş tıpkı efendisi ölmüş bir köpek gibi acı acı uluyordu. Yürek parçalayıcı bir ağlamaydı bu. Mızıltıları önce acıklı bir tonda tizleşiyor, sonra dokunaklı bir havayla titreye titreye eriyor, derken yine daha acı bir çığlık biçiminde başlıyordu. O yıl dışarı sefer yapan ilk vapur Aurora'ydı. Geminin güvertesi serüven avcısı para babaları ve umduklarını bulamamış altın arayıcılarıyla tıklım tıklım doluydu. Kimisinin talihi yaver gitmiş, kimisi düş kırıklığına uğramıştı. Ama hepsi de eskiden bu ülkeye gelmek için nasıl can atmışlarsa, şimdi buradan bir an önce çekip gitmek için o derece çılgınca bir istek duyuyorlardı. Whedon Scott iskelenin yanında durmuş, kıyıya dönmeye hazırlanan Matt'in elini sıkıyordu. Ne var ki Matt'in eli bir an için havada asılı kaldı. Gözleri Scott'ın arkasındaki belirli bir noktaya dikildi. Bunun üzerine Scott geri dönüp baktı. Hemen azıcık arkalarında güvertede beyaz diş oturmuş, dikkatli gözlerle kendilerini süzüyordu. Kızak sürücüsü afallamıştı, sövüp sayıyordu. Scott'ın ağzı şaşkınlıktan bir karış açık kalmış, aval aval bakıyordu. Matt ön kapıyı kilitlememiş miydiniz diye sordu. Bir iki başını salladı ve o da sordu. Peki sen arka kapıyı? Matt bir an bile duraksamadan kapatmaz olur muyum hiç dedi öfkeyle. Beyaz diş onların gönlünü kazanmak ister gibilerden yaltaklanırcasına kulaklarını arkaya yatırdı. Gel gelelim yerinden hiç kalkmaksızın oracıkta öylece durmaya devam et. Matt tutup dışarı çıkarayım keratayı dedi. Bir iki adım atıp hayvana yaklaşınca beyaz diş hemen geri kaçtı. Kızak sürücüsü onu kovalarken beyaz diş güvertedeki adamların bacakları arasında dört dönüyor, kıvrılıyor, bükülüyor, şaşırtmacalar vererek kendisini yakalamaya çalışan adamın tüm çabalarını boşa çıkarıyordu.